Herkese merhaba, ben Gülener Kırnalı. Uzun bir aradan sonra yine Mesele Ekonomi ekranlarında karşınızdayım. Bu sefer yepyeni bir programla. Programın ismi Büyüteç. Büyüteç'in her bölümünde merceğimizi dünyada neler olduğuna odaklayacağız. Çünkü küresel olarak sıra dışı günlerden geçiyoruz ve dünya her açıdan büyük bir dönüşümün içerisinde. Bu nedenle de başta ekonomi ve siyaset olmak üzere dünya gündeminde öne çıkan başlıkları ABD ve Avrupa basınında yayınlanan önemli makaleler ışığında tartışacağız. Bu bölümün konusuysa bütün haftanın en çok konuşulan meselesi olan küresel ticaret savaşları. Hazırsanız başlayalım. Hepinizin malumu, Trump ABD başkanlığı koltuğuna oturduğundan beri her alanda akla hayale sığmayacak ölçüde büyük olaylar ve bir dizi sıra dışı gelişme oldu ve olmaya da devam ediyor. Trump seçildiğinden bu yana yayınladığı 80 küsur kararnamenin yanı sıra Elon Musk'la olan ilişkisinden Zelenski'yi kameralar karşısında azarlamasına, İsrail ve Filistin savaşında aldığı pozisyondan tutun, Panama ve Grönland'ı ele geçirme fikirlerine varasıya, bildiğimiz ve alıştığımız küresel düzeni, bildiğimiz siyasi ve ekonomik düzlemi kökünden sarsan ve bir o kadar da sansasyonel çıkışlarıyla dünya gündemini alt üst etmiş durumda. Bu saydıklarımın hepsini yeri geldikçe bu programda ele alacağız. Ama bu sansasyonel gündemlerden bir tanesi var ki bu hafta tüm hızıyla dünya gündeminin merkezine oturdu ve epey de konuşulmaya devam edeceği benziyor. Trump'ın adeta makineli tüfekle giriştiği küresel ticaret savaşları. Trump da seçim kampanyasında başta Çin'i işaret ederek büyük ölçekli bir küresel ticaret savaşına soyunacağını bangır bangır her yerde söylemişti. Göreve başladığı gibi de bu ticaret savaşının ilk kurşununu sıktı. Şubat başında ABD en büyük iki ticari partneri olan Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25, Çin'den yapılan ithalatı ise %10 oranında ek gümrük vergileri koyacağını açıkladı. 3 Mart'ta ise Çin'e uygulanan vergilere ilave %10 ekleyerek toplamda %20'ye çıkardı bu gümrük vergisini Trump. Buna karşılık olarak Çin de sert bir açıklama yaparak başta ABD'den ithal edilen tarım ürünleri olmak üzere bir dizi ürüne ek gümrük vergileri koyacağını açıkladı ve sonuna kadar savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Bu hafta başında ise ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşı bambaşka bir boyuta taşındı. Önce Kanada'nın Ontario eyaleti, ABD'nin kuzeydoğu bölgesindeki bazı büyük eyaletlere ihraç ettiği elektriğe %25'lik bir ek vergi koyacağını ilan etti. Trump'ın da buna cevabı gecikmedi. Trump da bu hafta salı günü Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma olan gümrük vergisini %25'ten %50'ye çıkaracağını duyurdu. Tabii tüm bunlar olurken Trump'ın yaptığı her açıklamada ya da sosyal medya paylaşımlarında Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olacağını söylemesi de gerilimi daha da tırmandırıyor.
I think Canada would be much better off being a 51st state because we lose $200 billion a year with Canada and I'm not going to let that happen.
Trump'ın bir süredir dile getirdiği bu laf başlarda kötü bir şaka olarak addediliyordu ama artık tekrar tekrar söylendikçe kabak tadı veren bu şaka Kanada halkı için korkulu bir rüyaya dönüşmeye başladı. Öte yandan bu hafta ABD'nin ticaret savaşı Avrupa'ya da sıçradı. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkelerden ABD'ye yapılan çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25'lik gümrük vergisinin yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa Birliği de karşı yaptırımlarını ve yeni gümrük vergilerini açıkladı. Avrupa Birliği'nin açıkladığı karşı vergiler 26 milyar euroluk bir ürün havuzuna tekabül ediyor. AB liderleri konuyla ilgili sert açıklamalar yaptı. Birçok lider tüm seçeneklerin masada olduğunu dile getirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptığı açıklamada bu vergiler piyasalar için kötü ama tüketiciler için daha da kötü. Bu vergiler küresel tedarik zincirini bozacak ve küresel ekonomiyi daha da belirsiz hale getirecek dedi. Von der Leyen çok haklı ve söyledikleri birazdan anlatacağım meselelerle de oldukça ilgili. Çünkü size hızlıca özet geçtiğim bu olayları Trump bir vergi açıkladı, Çin şak cevap verdi, Trump üzerine şak kadanak %10 daha koydu gibi böyle ekonomi magazin haberi ya da küresel bir ekonomi müsabakası gibi izliyoruz ama bu bahsettiğimiz vergiler devasa meblağlara, çok büyük ölçekte ekonomik ürünlere ve fiyatlara tekabül ediyor. Doğrudan ve dolaylı olarak tüm küresel ticareti etkilediği gibi bütün küresel piyasaları da derinden sarsıyor. Kaldı ki Türkiye'nin kırılgan ekonomisi de doğrudan etkilenecek. Nitekim son 2 haftadır küresel piyasalar sarsılırken neredeyse düşmeyen ülke borsası kalmadı. Hafta başında Trump'ın Fox News'a verdiği bir mülakatta ABD için resesyon ihtimalini göz ardı etmeyen bir açıklama yapması ABD borsalarını adeta derinden sarstı. Wall Street 3 haftadır düşüş yaşarken Nasdaq 2022'den beri en kötü gününü yaşadı ve %4'lük bir düşüşle sarsıldı. Özellikle teknoloji hisseleri adeta çakıldı. Trump'ın kabinesinde yer alan Elon Musk'ın Tesla'sı %15'lik bir düşüş yaşadı ve Trump seçildiğinden beri 700 milyar dolarlık bir kayıp yaşamış durumda Tesla. Tüm bunlar olurken tabii ki küresel resesyon ihtimali de daha sıklıkla dillendirilir oldu. Hafta başında ABD'nin The New York Times gazetesinde bu küresel ticaret savaşları ile ilgili çok güzel bir makale yayınlandı. Makalenin adı This is Who Loses in a Trade War. Türkçe'ye bir ticaret savaşında kim kaybeder başlığıyla çevirebiliriz. Bu makalenin yazarı Karen Carneol Tambur. 39 yaşındaki genç ve parlak bir isim. Ülkelere ve merkez bankalarına yatırım ve fon danışmanlığı yapan ABD'li ünlü yatırım yönetimi firması Bridgewater Associates'ın baş yatırım sorumlusu. Fortune dergisinin 2019 yılında 40 Under 40 yani 40 yaşın altında dünyanın en etkili 40 isim listesinde yer alan önemli bir finansçı. Makalede Carneol Tambur özetle şunu söylüyor. Onlarca yıldır dünyanın geri kalanı, özellikle Çin ve Avrupa ülkeleri, tükettiğinden çok daha fazlasını üreterek Amerika'ya mal sattı ve karşılığında giderek büyüyen bir ABD doları yığını elde etti. Bu durum, Amerika'nın tükettiğinden çok daha az üretmesi sayesinde mümkün oldu. Amerika bu farkı sürekli dış ticaret açıkları vererek karşıladı ve bu açıkları borçlanarak finanse etti. Çinli ve Avrupalı yatırımcılar da bu borçları satın almaktan oldukça memnundu. Ama Trump'la birlikte bu strateji tersine dönüyor. Bu da sadece ABD'nin değil, zorunlu olarak tüm ülkelerin stratejilerini değiştirmelerine yol açacak. Ve bu ticaret savaşından da özellikle Avrupa ülkeleri çok daha kötü etkilenecek. Trump'la beraber değişen yeni ekonomi politikası, Carneol Tambur'un diğer yatırım sorumlularıyla beraber yazdığı ve Bridgewater Associates tarafından yayınlanan raporda modern merkantilizm olarak tanımlanıyor. Peki nedir merkantilizm? 1500'lü yıllarda özellikle kolonyalist Batı Avrupa ülkeleri tarafından benimsenen bu ekonomi politikası ve ekonomi teorisi, küresel sistemde bir ülkenin güçlü olmasının tek şartının toprak sahibi olmak değil, yaptığı ticaret sayesinde hazinesini altın ve gümüşle doldurmasına bağlı olduğunu söylüyor. Yani ihracatını en üst seviyeye, ithalatını en düşük seviyeye çekerek hazineni büyütmek. Devletin müdahaleci olduğu bu korumacı ve milliyetçi ekonomi politikası 1800'lere kadar özellikle sanayi devrimine kadar Avrupa'nın başat ekonomik sistemini oluşturdu ve ardından da sanayi devrimiyle beraber bugün içinde bulunduğumuz kapitalist sisteme kapı araladı. Şimdi bu makalede Carneol Tambur diyor ki Çin'in bir süredir zaten hali hazırda uyguladığı ABD'nin de Trump yönetimiyle geçtiği bu yeni ekonomi politikaları eski merkantilist sistemin modern bir versiyonu. Ve Carneol Tambur'un altını çizdiği çok önemli bir nokta var. Eski merkantilizmin de yaptığı gibi bugün de merkantilizm doğası gereği bulaşıcı bir sistem. Yani ABD ve Çin merkantilist ekonomi politikaları uyguladığında diğer ülkelerde mecburen benzer politikaları ve stratejileri hayata geçirmek zorunda kalacak. Zaten bu hafta yaşananlar da bunu gösteriyor. Makale şöyle devam ediyor. Gümrük vergileri arttıkça Amerika ile ticaret fazlası olan her ülke ürünlerini ABD'ye satmakta zorlanacak. Ancak Avrupa ülkeleri bundan en fazla zarar gören ülkeler olacak. Çünkü Avrupa'nın en önemli sanayileri Çin'in en büyük avantaj sağladığı sektörlerle doğrudan rekabet halinde. Çin onlarca yıldır modern merkantilist görüşleri benimsedi ve uzun süredir stratejik olarak önemli gördüğü endüstrileri devlet desteğiyle sübvanse ediyor. Bu süreçte büyük zararlar göze alındı. Bazen de piyasadaki talebin çok üzerinde bir üretim desteklendi. Devlet destekli teknolojik ilerlemeler sonucunda Çin, otomobiller, gelişmiş endüstriyel makineler, elektrikli ekipmanlar ve ev aletleri gibi birçok alanda güçlü bir rakip haline geldi. Ayrıca Çin, politika üreticilerinin öncelik verdiği yapay zeka gibi alanlarda da oldukça etkili oldu. Sonuç olarak Çinli şirketler küresel ticaret fazlası pastasından en büyük payı alma konusunda iyi konumda andılar. Avrupa ise giderek sıkışıyor. ABD artık Avrupa'nın ürünlerini almaya pek istekli değil ve Çin hem Avrupa pazarında hem de diğer pazarlarda Avrupa ile rekabet ediyor. Avrupa otomotiv endüstrisi bu baskıyı şimdiden hissediyor. Özellikle Tesla ve Çinli BYD gibi yabancı elektrikli araç üreticileri şimdiden küresel piyasaları alt üst etti. Avrupa otomotiv endüstrisinin karşı karşıya olduğu tehdit varoluşsal bir tehdit. Yatırımcıların bu şirketlere olan bakış açıları o kadar karamsar ki bu sektörün tamamen kaybolma riskinden bahsediliyor. Hisse fiyatları da düşmeye devam ederse Avrupa için hayati olan bu sektörün yarattığı tahribat tüm ekonomiye sirayet edecek. Ama Avrupa'nın önünde otomotiv sektörü kadar önemli bir başka sorun daha var. O da yeni teknolojiler, bilişim ve iletişim teknolojileri, yapay zeka, Ar-Ge gibi alanlarda Avrupa'nın ABD ve Çin karşısında oldukça zayıf olması. Çin teknolojik dönüşüm sayesinde çok büyük bir rekabetçi güç haline gelirken ABD son 10 yılda teknolojik inovasyon ve verimlilik artışı konusunda Avrupa'yı açık ara geride bıraktı. Örneğin Kaliforniya, dünya çapında unicorn şirketlerin yani 1 milyar doların üzerinde değerlenen genç şirketlerin 1/4 birinden fazlasını üretirken benzer büyüklükteki Almanya sadece %2'sini üretebildi. Bu oldukça çarpıcı bir veri. İtalya'nın eski başbakanı Mario Draghi önderliğinde 2024 yılında Avrupa Birliği tarafından yayınlanan rekabet raporu da bu az önce verdiğim verilere paralel bir şekilde Avrupa'nın içinde bulunduğu sıkışık durumu adeta itiraf eden bir rapor niteliğinde. 6 ana başlıktan oluşan raporda en geniş kısmı yeni teknolojilerle ilgili rekabet kısmı oluşturuyor. Ve raporda çarpıcı verilerle şöyle deniyor. AB ile ABD arasındaki artan verimlilik farkının temel nedeni dijital teknolojiler oldu. Ve Avrupa şu anda daha da geriye düşmeye aday görünüyor. Avrupa gelecekteki büyümeyi yönlendirecek olan çığır açıcı dijital teknolojiler de geride kaldı. 2017'den bu yana geliştirilen temel yapay zeka modellerinin yaklaşık %70'i ABD'de üretildi. Ve yalnızca 3 ABD'li hiper ölçekli şirket hem küresel hem de Avrupa bulut pazarının %65'inden fazlasını kontrol ediyor. Avrupa'daki en büyük bulut operatörü ise AB pazarının yalnızca %2'sine sahip. Kuantum bilgisayarlar bir sonraki büyük yenilik olmaya hazırlanıyor. Ancak dünyada kuantuma yatırım yapan ilk 10 büyük şirketin 5'i ABD'de, 4'ü Çin'de. Avrupa Birliği merkezli hiçbir şirkette bu listede yer almıyor. Avrupa'nın küresel ekonomideki sıkışmışlığının yanı sıra bir de devreye Avrupa'nın güvenlik kaygıları girdi. Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte ABD'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki pozisyonun değişmesi, Avrupa kıtasının güvenliğini, ABD ile ittifakı, NATO ittifakını yeniden sorgulanır hale getirdi. Şu an Avrupa kıtası varoluşsal problemlerle boğuşurken, küresel ticaret savaşlarının yanı sıra güvenlik harcamalarını maksimize etmek ve yeni formüller üretmekle boğuştuğu kritik bir eşiğin içerisinde. Tabii bu anlattıklarımız Türkiye için de çok önemli. Bu modern merkantilist politikalar tüm küresel ekonomiyi ve tüm ülke ekonomilerini derinden etkilerken bir de en büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu bu sıkışık durum Türkiye için ayrı bir belirleyici faktör olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayalım ki Türkiye'nin toplam dış ticaretinin yaklaşık %40'ı hala Avrupa Birliği ile. Yeni vergiler doğrudan ve dolaylı olarak emtia fiyatlarına yansırken Türkiye'nin ticaretine, ürün fiyatlarına, makroekonomik verilerine ve nihayetinde de Türkiye'deki tüketiciye yansıyacak. Evet, gördüğünüz gibi oldukça karışık bir mesele. Küresel ölçekteki ticari, ekonomik ve siyasi gelişmeler Avrupa'nın varoluşuna dair bazı önemli kararların alınmasına sebebiyet verecek. Ama her şekilde bildiğimiz bir şey var ki dünya çok önemli bir dönüşümde ve konuştuklarımız da gösteriyor ki bu dönüşüm Avrupa için de çok önemli bir kırılma noktası oluşturuyor. Ve bu anlamda ekonomi, güvenlik ve jeopolitik açısından Avrupa'nın içinde bulunduğu bu kritik dönemeç kuşkusuz Türkiye'yi de derinden etkileyecek. Trump'ın başlattığı bu küresel ticaret savaşı ise önümüzdeki haftalarda ve aylarda konuşulmaya devam edeceği benziyor. Biz de Büyüteç'in diğer bölümlerinde başka konularla birlikte bu konuyu da takip etmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşça kalın.